Ayrım 27, sayfa 414.
7.
Daomi, Kuzeydoğu bucağının en güzel mevsimi olan geç sonbaharda sel sonunda çekildi. Darı tarlaları öyle kızardı ki simsiyah görünüyorlardı. Sazlıklar o kadar beyazdı ki sapsarı duruyorlardı. Erken sabah güneşi yılın ilk donuyla kaplanmış olan uçsuz bucaksız tarlaları aydınlattı. 17. alayın askerleri ortadan kaybolmuştu. At ve kıtır sürülerini de yanlarına alarak taşkın ejderha nehrinin o yıkılmaya yüz tutmuş köprüsünün üzerinden ağır adımlarla nehrin kuzeyindeki sete geçip gözden kayboldular. Ve onları bir daha görmedik. 17. alayın askerleri çekildikten sonra komutanları Luliren, yeni kurulan Gaodong ilçesinin kaymakamı ve ilçe milis komutanı görevine getirildi. Shangguan Pandi, Dalan Belediye Başkanlığı'na atandı. Dilsiz de onun bölge takım komutanı oldu. Dilsiz'in yaptığı ilk iş simaların evindeki bütün eşyaları, masa, sandalye, tabure, kapkacak, çanak çömlek, tencere, tava, testi, sürahi, artık işte ne varsa hepsini köylülere dağıtmak oldu. Ama gündüz dağıttığı her şey ne hikmetse akşama simaların avlu kapısında bitiveriyordu. Ardından bir gün adamlarıyla birlikte bizim avluya büyük, ahşap oyma bir karyola getirdi. Annem istemiyorum, istemiyorum bunu, al götür buradan dedi. Dilsiz, soyun, soyun diye cevap verdi. Annem o sıra çoraplarını söküğünü diken belediye başkanı Shangguan Pandi'ye, Pandi, şu karyolayı kaldırt buradan dedi. Belediye başkanı Pandi, ana son günlerin modası bu boşuna direniyorsun dedi. Annem, Pandi, Simaku senin ikinci enişten. Onun oğluyla kızlarına ben bakıyorum. Bir gün geri döndüğünde ne düşünür sonra dedi. Annemin dedikleri Pandi'yi derin düşüncelere daldırdı. Elindeki çorabı bıraktı, tüfeğini alıp omzuna astığı gibi koşarak avludan çıktı. Onu takip ettikten sonra geri dönen Sima Liang bize, ''Beşinci teyzem kaymakamlık binasına gitti.'' dedi. Sima Liang ayrıca iki kişinin taşıdığı küçük bir tahtiraveranın üzerinde çok önemli birini gördüğünü söyledi. Adamın etrafında sırtlarında tüfek olan 18 tane koruma varmış. Kaymakamlığı onu görünce öğretmenini görmüş bir öğrenci gibi saygı göstermiş. Söylentiye göre bu adam çok meşhur bir toprak reformu uzmanıymış. Shandong'un Kuzey Wei bölgesinde söylediği zengin bir köylüyü öldürmek bir yaban tavşanını öldürmekten iyidir sloganıyla tanınıyormuş. Dilsizin adamları karyolayı sırtlayıp götürdüler. Annem bir oh çekti. Sima Liang, nine buradan kaçıp gidelim, kötü bir şey olacağını hissediyorum dedi. Anne, iyi şans her zaman iyidir dedi. Ama kötü şanstan kaçsan da kurtulamazsın. Liang, için rahat olsun. Cennetteki babamız, gökten inen ilahi askerler ve komutanlar gönderse bile bizim gibi bir avuç dul ve yetim ne yapabilirler dedi. O çok önemli adam halkın arasında hiç karışmadı. Simaların evin avlu girişine iki silahlı nöbetçi dikildi. Sırtlarında tüfek taşıyan ilçe yetkilileri evle sokak arasında mekik dokuyorlardı. Bir gün keçileri otlatmaktan dönerken yolda dilsizin bölge takımıyla çok sayıda ilçe yetkilisi ve askeri yetkiliyle karşılaştık. Yanlarında tabut dükkanının sahibi Huang Tianfu, buharda pişmiş çörekler satan 6. Zhao, yemeklik yağ üreten bir atölyesi olan Yu Bao, bu yağları satan dükkanın sahibi olan tek memeli ihtiyar Jin ve kasabada özel bir okulda öğretmenlik yapan 2. Kuyun Bey vardı. Bu saydığım kişilerin hepsi gözaltına alınmıştı. Grup halinde sokakta yürüyorlardı. Yüzlerinde sıkıntılı bir ifade olan mahkumlar omuzları çökmüş, sırtları kamburlaşmış bir halde ilerliyordu. 6. Zhao boynunu vida gibi çevirerek, ''Birader, bunu neden yapıyorsunuz? Benden aldığınız, borcu aldığınız çöreklerin tek kuruşunu istemem, anlaştık mı?'' dedi. Konuşmasında Wulian Dağı ağzı olan, ağzının içi pirinç kaplanmış dişlerle dolu bir yetkili, 6. Zhao'yu tokatlayıp, ''Seni anasını siktiğimin hıyarı, kimin sana borcu varmış?'' O paralar nereden geliyor sanıyorsun diye sertçe azarladı. Mahkumlar bir daha ağızlarını açmaya cesaret edemedi. Başlarını üzgünce eğip yürümeye devam ettiler. O gece dondurucu soğuklukta bir yağmur fışırdıyordu. Avlu duvarından bir gölge tırmandı. Annem kim o diye fısıldadı. Gölge hızlı adımlarla evin önündeki patikaya gelip Baldız yardım et bana dedi. Annem başkahya sen misin diye seslendi. Sima Ting evet Baldız benim yardım et bana. Yarın büyük bir toplantı düzenleyip beni kurşuna dizdirecekler. Bunca yıllık komşuluğumuzun hatırına yalvarırım sana benim şu köpek hayatımı kurtar ne olur dedi. Annem düşünceli düşünceli kapıyı açtı. Simating hemen içeriye daldı. Karanlıkta titreyerek, "Baldız, bana yiyecek bir şeyler ayarlar mısın, yoksa açlıktan öleceğim," dedi. Annem ona bir çörek uzattı. Simating çöreği kaptığı gibi kurt gibi midesine indirdi. Annem içini çekti. Simating, "Of," diye söylendi. "Hepsi kardeşimin suçu. Lulleren'le yeminli düşman oldular. Halbuki hepimiz akrabayız sonuçta." Annem, "Tamam, bu kadarı yeter. Artık bu konuyu kapat. Burada saklanabilirsin. Ne de olsa ben onun kaynanasıyım," dedi. O, çok önemli olan gizemli adam sonunda yüzünü gösterdi. Büyük bir çadırın ortasına kurulmuştu. Sağ elinde kırmızı mor bir mürekkep hokkası, sol elinde bir fırça vardı. Hemen önündeki masada üzerine ejderha ve zümrüt anka motifleri oyulmuş olan büyük, başka bir hokka daha vardı. Çok önemli kişinin sivri bir çenesi, sıska ve uzun bir burnu vardı. Küçük siyah gözleri siyah çerçeveli gözlüğünün arkasında parlıyordu. Hayalet gibi solgun, beyaz parmakları uzun ve inceydi. Bana bir ahtapotun kollarını anımsattılar. O gün simaların harman yerinin yarısı Goemi Kuzeydoğu bucağına bağlı 18 köy ve kasabadan gelen yoksul temsilcilerle doldu. Kalabalığın çevresinde her 3 ya da 5 adımda bir bizim ilçenin bölge takımından ve askeri bölge yönetim ekiplerinden nöbetçiler dikilmişti. O çok önemli adamın 18 koruması kürsüye dizilmişti. Hepsinin yüzü çelik gibiydi. Yüzlerinde caniyane bir ifade vardı. Şu efsanelerde geçen Nirvana'ya ermiş olan 18 ermişi andırıyorlardı. Kürsünün altındaki kalabalıktan çıt çıkmıyordu. Biraz halden anlamaya başlamış çocuklar bile ağlayıp sızlanmıyorlardı. Henüz hiçbir şeyin farkında olmayan daha küçükleri ise daha ilk sızlanmalarında ağızlarına sokulan meme uçlarıyla susturuldu. Bizler annemin çevresinde oturuyorduk. Çevresinde panik halinde koşturan köylülerin aksine annem şaşırtıcı derecede sakindi. Annem bacaklarının üzerindeki kenevir ipleri küçük ayaklarının altına sarıp ayakkabı tabanına çevirdi. Beyaz kenevir ipler annemin ayağı altında dönerken hışırdadılar. O gün taşkın ejderha nehrinin buz gibi suları üzerinden esen soğuk boyraz harman yerine toplanmış olan kalabalığın dudaklarını morarttı. Toplantı başlamadan önce alanda bir karmaşa yaşandı. Dilsiz ve adamları içlerinde Huang Tianfu ve 6. Zavon'un da olduğu onlarca adamı harman yerinin diğer ucuna götürdü. Adamların ellerini arkadan bağlanmıştı. Boyunlarının üzerine siyah boyayla bir şeylerin yazılmış olduğu görüldü. Bu siyah levhaların üzerine de kırmızı boyayla bir çarpı çekilmişti. Köylüler onları fark edince adamlar hemen başlarını yere eğdi. İçlerinden tek bir kişinin bile konuşmaya cesareti yoktu. Sahneye iyice yerleşmiş olan o çok önemli adam küçük kara gözlerini kalabalığın üzerine çevirip onların yüzlerini defalarca taradı. Kalabalıktakiler çok önemli adam kendi yüzlerini görecek diye başlarını korkuyla bacaklarının arasına sokmuştu. Çok önemli insanın heybetinin altında annemin hala ayaklarına ip doluyor olması gerçekten görülmeye değerdi. O kara gözlerin uzun bir süre annemin yüzünde durakladığını hissettim. Kırmızı bir saç bandı takan Loliren etrafta tükürükler saçarak halka seslendi. Migreni tutmuştu. Aldığı ilaçlar da çare olmayınca başına bu kırmızı bandı takarak acısını biraz da olsa hafifletiyordu. Konuşmasını bitirdikten sonra çok önemli adamın yanına gidip onun talimatlarını bekledi. Çok önemli adam yavaş yavaş ayağa kalktı. Loliren, "Hoş geldiniz yoldaş Zhang Sheng. Yoldaş birazdan bize ne yapılması gerektiğini anlatacak," dedi. Ardından hemen kendi başına bir alkış tutturdu. Köylüler ne yapacaklarını bilemez bir halde şaşkınlıkla bakındılar. Kimse bunun ne anlama geldiğini bilmiyordu. Çok önemli adam boğazını temizleyip ağır ağır ve her bir kelimeyi uzatarak konuşmaya başladı. Konuşması soğuk güneydoğu rüzgarı içinde dans ederek süzülen uzun bir kağıdı andırıyordu. Aradan onlarca yıl geçtikten sonra bile ne zaman bir cenazeye gitsem, kötü ruhları kovmak için üzerine büyüler yazılmış beyaz kağıt kesiklerini gördüm mü aklıma hep o çok önemli adamın yaptığı bu konuşma gelecekti. Çok önemli adam konuşmasını bitirince Loliren, dilsiz ve adamlarıyla kıçlarında mavzerleri asılı olan diğer takımın askerlerine mahkumları bir dizi çam kozalağı gibi sahneye çıkarmasını emretti. Adamlar sahnede yerlerini alınca halkın çok önemli adamı görmesine engellediler. Loliren diz çökün diye bağırdı. Çabuk kavrayanlar hemen diz çöktü. Kalın kafalı olanlarsa dizlerine vurularak zorla diz çöktürüldü. Sahnenin altındaki kalabalık başlarını eğip gözlerinin ucuyla birbirlerine bakındılar. İçlerinden daha cesaretli olan birkaçı başlarını kaldırıp sahneye baktı ama yere diz çökmüş olanların burunlarının ucundan damlayan salya sümüğü görünce başlarını hemen yere eğdiler. Bu sırada sahnenin altındaki kalabalıktan sıska bir adam titreyen bacaklarla ayağa kalkıp boğuk bir sesle ''Bölge komutanım, benim bir şikayetim var.'' dedi. ''İyi.'' diye heyecanla bağırdı Shangguan Niandi. ''Korkmana gerek yok. Sahneye çık da söyle bakalım neymiş şikayetin.'' Kalabalık bakışlarını o sıska adama çevirdi hemen. Takla böceğiydi bu adam. Duman rengi ipek cübbesi yırtılmış ve parçalanmıştı. Cübbenin yırtılmış bir kolundan kirli omuzu görünüyordu. Bir zamanlar taranmış ve ortadan ikiye ayrılmış olan saçı şimdi bir kargo yuvasına dönmüştü. Rüzgarın soğuğunda titrerken gri gözleriyle etrafa korku dolu bakışlar attı. ''Sahneye çıkıp konuşsana.'' dedi Luliren. ''Öyle büyük bir mesele değil.'' dedi takla böceği. ''Ben buradan aşağıdan konuşsam da olur.'' ''Çık yukarı.'' dedi Shangguan Pandi. ''Sen Zhang Dekhans'ın değil mi? Annenin elinde bir sepette yiyecek dilendiğini hatırlıyorum. Acın büyük, nefretin derin olmalı. Çık da yukarıya konuş.'' dedi. Çarpık bacaklı takla böceği iyice küçülüp kalabalığın arasından geçerek sahneye çıktı. Toprak yığılarak yapılmış sahne yerden bir metre yüksekliğindeydi. Takla böceği sıçrayıp sahneye çıkmaya çalıştı ama bu çaba sadece üzerini kirletmesiyle sınırlı kaldı. Uzun boylu ve güçlü bir asker eğilip onu kolundan yukarıya çekti. Takla böceği bacakları kıvrılınca acı acı inledi. Asker onu sahneye çektikten sonra bacakları bir süre sanki yay üzerindeymiş gibi titredi. Ardından zor da olsa sabitlemeyi başardı bacaklarını. Sonra başını eğip sahnenin altındaki kalabalığa bakınca onların sayısız duygu içeren bakışlarıyla karşılaştı. Dizleri titredi. Utangaç bir ifadeyle bir şeyler kekeledi ama ne dediğini anlayan ne de ne dediğini düzgünce duyan oldu. Birden yana çekilip sahneden aşağı inmeye çalıştı. Uzun boylu ve yapılı Shangguan Pandi bir erkeği aratmayacak gücüyle onu omzundan yakalayıp sertçe geri sürükleyince takla böceği iyice sendeledi. Acınası bir tonla, ''Bölge komutanı, bırakın beni, osuruk kadar değerim yok, ne olur beni bırakın.'' dedi. Shangguan Pandi öfkeyle, ''Zhang Decheng, neden korkuyorsun Tanrı aşkına?'' diye sordu. Zhang Decheng, ''Ben de dağ gibi bekar bir adamım. Uzanırken kas katı, ayakta dikilirken dimdik dururum. Korkacak bir şeyim yok.'' dedi. Shangguan Pandi, ''Madem korkacak bir şeyin yok, öyleyse niye konuşmuyorsun?'' dedi. Zhang Decheng, ''Önemli bir şey değil, unutun gitsin.'' dedi. Shangguan Pandi, ''Bunu bir oyun mu sanıyorsun?'' diye sordu. Zhang Decheng, ''Bölge komutanı, kızmayın, konuşacağım, artık ne olacaksa olsun.'' dedi. Takla böceği, ikinci Kuyun Bey'in yanına gidip, ''İkinci Kuyun Bey, siz de okumuş, iyi eğitimli biri sayılırsınız. Söyleyin bakalım, sizin öğrencinizken derslerde uyumaktan başka bir şey yapmazdım değil mi? O zaman küçük bir kurbağa gibi elime cetvelle vururdunuz. Bir de bana isim takmıştınız. O zaman bana ne isim taktığınızı hala hatırlıyor musunuz?'' dedi. ''Sorusuna cevap verin.'' diye bağırdı Shangguan Pandi. İkinci Kuyun Bey, keçi sakallı çenesi görünene kadar başını kaldırıp, ''Çok uzun zaman oldu, hatırlamıyorum.'' diye mırıldandı. ''Elbette hatırlamazsınız ama ben hala hatırlıyorum.'' diye söze başladı takla böceği. Gittikçe daha da heyecanlanarak ve daha net çıkan bir sesle, ''Yaşlı efendim, o zaman bana ne Zhang Decheng ki sana takla böceği demek gerek demiştiniz. Siz bu sözü söyledikten sonra hayatım boyunca bir takla böceğine dönüştüm. Erkekler ve kadınlar bana takla böceği diye seslenmeye başladı. Hatta sümüklü çocuklar bile öyle seslendiler. Üzerime yapışan bu kokuşmuş isim yüzünden 38 yaşında olmama rağmen hala bir karım bile yok. Bir düşünsenize hangi ailenin değerli kızı bir takla böceğine varır ha? Perişanım, tüm hayatımı mahvetti bu isim benim.'' dedi. Takla böceği öyle duygulanmıştı ki birden salya sümük ağlamaya başladı. Dişleri bakır kaplama olan ilçe yetkilisi ikinci Kuyun Bey'in beyazlaşmış saçlarından çekip başını havaya kaldırdı. ''Konuş.'' dedi yetkili ciddi bir tavırla. ''Zhang Decheng'in dedikleri doğru mu?'' ''Evet evet doğru.'' dedi sakalı bir keçi gibi titreyen ikinci Kuyun Bey. Yetkili ikinci Kuyun Bey'in başını tutup yüzüne çamur bulaşana kadar yere bastırdı. ''Suçlamalara devam edelim.'' diye bağırdı memur. Takla böceği elinin tersiyle gözyaşlarını silip burnunu sümkürdü. Kuş bokunu andıran donmuş sümük uçarak çadırın üzerine yağıştı. çok önemli adam tiksintiyle kaşlarını çatıp beyaz bir mendille gözlüğünü sildi. Siyah bir kaya gibi sükunetini korudu. Takla böceği, ikinci Queen, siz züppesiniz de Simaku öğrencinizken kabınıza bir kurbağa koydu. Çatınıza çıkıp sizin hakkınızda olmadık şeyler içeren bir şarkı söyleyip resmen küfretti. Peki bu yaptıkları için onu dövdünüz mü? Peki ona bir isim taktınız mı? Hayır, hayır, hayır. Harika, dedi Şanguan Pandi heyecanla. Sankt Decheng çok önemli bir konuya parmak bastı. Neden Simaku'yu cezalandırmaya kalkışmadınız? Çünkü Simaların parası vardı. Peki bu para Simalara nereden geliyor? Buğday tarlasında çalışmadığı halde beyaz undan yapılmış çörekler yiyor. İpek böceği yetiştirmediği halde ipekli giyiyor. İçki bile damıtmaz ama her gün kör kütük sarhoş. Sevgili köy halkı, bu zenginler bizim kanımız, terimiz ve gözyaşlarımızla besleniyorlar. Onun toprağını ve mallarını paylaşmak demek, bizim olanı geri almak demektir. Çok önemli adam, Şanguan Pandi'nin ateşli konuşmasını takdir ettiğini göstermek için ufak bir alkış tuttu. Sahnedeki tüm ilçe ve bölge memurlarıyla silahlı muhafızlar da alkışlamaya başladı. Takla böceği konuşmasına, Simeko'nun 4 tane karısı var. Benim 1 tane bile yok, bu adil midir, diye devam etti. Çok önemli adam kaşlarını çattı. Lulian, Sankt Decheng, bu kadar ayrıntıya girmeyelim, diye atıldı. Girmeyelim mi, dedi takla böceği. Ama bu benim acımın en büyük kaynağı. Bana takla böceği diyorlar ama ben de bir erkek değil miyim? Bacaklarımın arasında sallanan bir aletim. Lulian, takla böceğinin yanına gidip bu gösteriye bir son verdi. Sesini öyle bir yükseltti ki takla böceğinin sesi duyulmaz oldu. Sevgili koy halkı, Sankt Decheng ne kadar kaba bir ifadeyle söylese de sonuçta dedikleri bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Neden bazıları 4, 5 ya da daha fazla kadına evlenebiliyor da Sankt Decheng gibi birinin 1 tane bile karısı olamıyor? Sahnenin altında çeşitli tartışmalar oldu. Tüm gözler anneme çevrildi. Annemin yüzü karardı ama gözlerinde öfke ve nefretten eser yoktu. Gözleri sonbahardaki durgun bir göl gibi sakin bir ifade taşıyordu. Şanguan Pandi takla böceğini dürterek aşağıya inebilirsin, dedi. Takla böceği öne doğru 2 adım attı. Tam sahneden inecekken sanki aklına bir şey gelmiş, geri dönüp çörekçi 6. savunun kulağını çekti. Adama okkalı bir tokat savurup, seni orospu çocuğu, bugün senin de sıran geldi. Simaku'nun otoritesi altında bana zorbalık yaptığın günü unuttun galiba, dedi. 6. zoğu başını eğip bir boğa gibi takla böceğinin karnına doğru çullandı. Takla böceği bir çığlık atıp yere yuvarlandı. Ardından sahneden aşağı düştü. Dilsiz sahneye atılıp 6. zoğuyu bir tekmede yere serdi. O koca ayağıyla adamın boynuna bastı. 6. zoğunun yüzü korkuyla çarpıldı, nefes nefese kaldı. Bana zorla bir şey kabul ettiremezsiniz, yemezler. Sizi vicdansızlar, yaptığınız kötülüğün haddi hesabı yok, diye çıldırmış gibi bağırmaya başladı. Luliren çok önemli adamın yanına gidip eğilerek ona bir şeyler sordu. Çok önemli adam elindeki kırmızı mürekkep hokkasını masaya sertçe çarptı. Luliren bir kağıt parçası çıkarıp okumaya başladı. Zengin köylü 6. zao hep başkalarını sömürerek yaşamıştır. Japonlara karşı verdiğimiz direniş sırasında Japonlara yardım eden Çinli kukla orduya çok büyük bir miktarda yiyecek yardımında bulunmuştur. Simaku'nun saltanatı boyunca onun haydut askerlerine de çörek dağıtmıştır. Toprak reformu başladığından bu yana halk hükümetini hiçe sayarak onun hakkında çirkin şeyler söylemiştir. Onun gibi fanatik bir bağnaz öldürülmezse kamu huzuru sağlanamaz. Gaodong ilçesi halk hükümeti adına 6. Zao'yu ölüme mahkum edip idamını derhal gerçekleştirmesine karar verilmiştir. Bölge takımından 2 asker 6. Zao'yu ölü bir köpek gibi sürükledi. Onu parçalanmış nilüferlerin olduğu göletin kenarına götürdüler. 2 asker yana çekildi. Dilsiz 6. Zao'nun başının arkasında bir kurşun sıktı. 6. Zao hızla göletin içine yuvarlandı. Dilsiz elinde domanı tüten tüfeğiyle yine sahneye döndü. Sahnede diz çökmüş olanlar başlarını sanki sarımsak ezer gibi yere vurup secde ediyordu. Hepsi korkudan altlarına kaçırmıştı. Canımı bağışlayın, ne olur esirgeyin beni. Yemeklik yağ satan tek memeli ihtiyacın emekleyerek Luliren'in önüne gidip 2 eliyle onun bacaklarına sarıldı. Ağlayarak, kaymakamdu, bağışlayın beni. Bütün yemeklik yağlarımı, bütün susamlarımı, bütün mal varlığımı, hatta tavukları beslediğim kapları bile hepsini köy halkına paylaştırmak istiyorum. Tek istediğim benim şu sefil canımı bağışlamanız. bir daha kimsenin hakkını yiyecek bir iş vermeyeceğim diye yalvardı. Luliren bacaklarını kurtarmaya çalışsa da kadın onun bacaklarına ölümüne yapıştığından ötürü başarılı olamadı. Birkaç memur gelip kadının on parmağını teker teker zorla açıp Luliren'i kurtardı. Kadın bu sefer de çok önemli adamın önüne emekledi. Luliren kararlı bir tavırla susturun şunu diye bağırdı. Dilsiz tüfeğinin dipçini kadının şakaklarına geçirdi. Kadının gözleri yuvalarında dönüp birden beyazlaştı. Sahnenin üzerinde uzanırken o tek memesi kasvetli göğe karşı dimdik duruyordu. Başka kim acı gözyaşlarını akıtmak ister diye haykırdı. Şangoan Pandi sahnenin altındaki kalabalığa doğru. Kalabalıktan biri feryat figan ağlamaya başladı. Bu ağlayan kör Yu Yuan erdi. Altın sarısı bambu bastonunda destek alarak ayağa kalktı. Sahneye çıkarın onu diye bağırdı Şangoan Pandi. Kimse ona yardım etmedi. Kör ağlayarak el yordamıyla sahneye doğru yöneldi. Bastonunu sallarken kalabalık ona yol verdi. İki memur aşağı atlayıp onu sahneye kaldırdı. Ayrım sonu sayfa 424.